Ayrım 40, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 376. Karanlığın içinde garaj göründü, dost doğru oraya koştu. Kapıya ulaşıp düğmeye bastı ve hiçbir şey olmadığını gördüğü ana kadar kendinden hoşnuttu. Bir kilidin dış kapısını kilitlemek çok kolaydı. Sadece iç kısımdaki kapıyı açık bırakmak yeterdi. Ciğerleri yanıyordu, soluk almaya ihtiyacı vardı. Garajın çevresinden onu yaşam alanına bağlayan yürüyüş tüpüne doğru koştu. Oraya ulaştı ve plastik katmanlarının ötesinden öylece baka kaldı. Görünürde hiç kimse yoktu. Omzundaki yırtıktan çekti elini ve olabildiğince çabuk bir biçimde sol kolundaki kutuyu açıp içindeki küçük matkabını çıkardı. Çalıştırdı. Esneyen ve dönen ucunun çevresinde parçalar toplanan matkabı bileğini kıracak denli zorlayarak bastırdı. Matkabı delice bastırmaya devam etti ve sonunda plastiği parçalamayı becerdi. Sonra aşağıya doğru başlığı önde içeri dalabileceği kadar yırttı. Beline kadar içeri girdiğinde kıpırtısız kalıp vücudunu delik için bir tür tıkaç olarak kullandı. Başlığını çözdü ve kafasından çıkartıp sanki uzun bir dalıştan çıkmışçasına derin soluklar aldı. Al, ver, al, ver, al, ver. Kanından şu karbondioksiti at. Omuzları ve boynu uyuşmuştu. Garajın derinliklerinde bir alarm zili çalıyordu. 20 saniyelik karmakarışık düşünceler selinin ardından bacaklarını delikten içeri çekti ve hızla basınç kaybeden tüpten yaşam alanına, garajdan uzağa doğru koşturdu. Neyse ki oradaki kapı açıldı. İçeri girer girmez bir asansöre dalıp yer altındaki 3. kata, kendisinin de kaldığı konuk dairelerinin olduğu kata indi. Asansör kapısının açılmasını bekleyip dışarı baktı. Görünürde kimse yoktu. Odasına koşturdu. İçeride yürüyüş giysisinden kurtulup onu başlığıyla birlikte dolaba tıktı. Banyoda ağarmış omuzlarına ve sırtının üst kısmına baktı. Gerçekten ciddi bir soğuk yanığı vakasıydı. Ağızdan birkaç ağrı kesici ve omegendorf aldı. Yakalı bir gömlek, pantolon ve ayakkabılarını giydi. Saçlarını tarayıp üstünü başını düzeltti. Aynadaki yüzü donuk ve dalgındı, bakışları aptallaşmış gibiydi. Yüzünü en şiddetli biçimlerde buruşturdu, tokatladı, ifadesini düzeltip derin soluklar aldı. İlaçlar etkilemeye başlamıştı ve aynadaki yansıması birazcık daha iyi görünüyordu. Koridora çıktı, 3 kat boyunca aşağıya doğru eğimlenen büyük hendek duvarlı gezinti yoluna indi. Keyif ve öfke karışımı garip bir hisle aşağıdaki insanlara bakarak parmaklıklar boyunca yürüdü. Derken Sam Houston ve kadın meslektaşlarından biri ona doğru yaklaştı. ''Özür dilerim Bay Boone, bizimle gelebilir misiniz?'' ''Sorun ne?'' dedi. ''Bir kaza daha olmuş, birisi yürüyüş tüplerinden birini kesmiş.'' ''Yürüyüş tüplerinden birini mi kesmiş?'' ''Buna kaza mı diyorsunuz? Ayna uydularımız yörüngelerinden çıkıyor, Mohollara kamyonlar düşüyor ve siz böyle bir şeye kaza mı diyorsunuz?'' Houston ona ters ters baktı. Boone adama neredeyse gülecekti. ''Nasıl yardım edebileceğimi düşünüyorsunuz?'' diye sordu. ''Bu konu üzerinde Dr. Russell için çalıştığınızı biliyoruz. Bilgilendirilmek isteyebilirsiniz diye düşündük.'' ''Ya anlıyorum, şey gidip bakalım öyleyse.'' Sonra yaklaşık 2 saat boyunca yaptıkları tek şey, omuzları durmaksızın ateş gibi yanarken yürümekti. Houston, Chang ve diğer dedektifler onunla sanki sır verircesine konuşuyor, kendisinin de bir şeyler söylemesini bekliyor ama bakışlarındaki sakinliği koruyorlardı. John küçük bir gülümsemeyle yanıt verdi. ''Merak ediyorum, neden şimdi?'' dedi Houston bir ara. ''Belki birileri burada olmanızdan hoşlanmıyor,'' dedi John. Ancak tüm bu saçmalıklar bitince neden onların saldırıyı öğrenmelerini engellemeye çalıştığını düşünecek vakti oldu. Şüphesiz daha çok dedektifi buraya çekecekti ve bu da kötü bir şeydi. Ve elbette Mars'ta ve yeryüzünde baş haber olup onu tam bir akvaryuma hapsedecekti. Fakat akvaryumlardan bıkmıştı. Başka bir şey daha vardı, durduramadığı bir şey. Bilinçaltı dedektif. Tiksintiyle güldü. Kendini acıdan uzaklaştırmak için odaya girdiğinde şaşkın bir bakış görmek için bütün yemek odalarını teker teker dolaştı. Ölümden dönmüş. Bana hangine saldırdı? Bir ya da iki kez birilerinin bakışlarından kaçındığını gördü. Fakat aslında diye düşündü somurtkanca, baktığımda birçok insan gözlerini kaçırıyor benden. bir hilkat garibesinin ya da uygunsuz birinin bakışlarından kaçınır gibi. Şöhretini daha önce böyle bir açıdan hiç görmemişti, bu da onu kızdırdı. Ağrı kesicilerin etkisi geçiyordu. Erkenden odasına döndü, kapısı açıktı. İçeri dalınca BMM-İB dedektiflerinden iki tanesini içeride buldu. ''Ne yapıyorsunuz?'' diye öfkeyle bağırdı. ''Sadece sizi arıyorduk.'' dedi birisi sakin bir tonla. ''Birbirlerini süzdüler. Birilerinin bir şeyler yapmasını istemeyiz.'' ''Kapıları kırıp girmek gibi mi?'' dedi Boone kapı ağzında durup kapıya yaslanarak. ''İşimizin bir parçası efendim. Rahatsız ettiğimiz için özür dileriz.'' Gergin bir halde küçük adımlarla yürüdüler, sonuçta onun odasında yakalanmışlardı. ''Bunun için size kim yetki verdi?'' dedi Boon kollarını göğsünde kavuşturarak. ''Şey,'' yine birbirlerine baktılar, ''Bay Houston, amirimiz, çağırın onu buraya.'' Birisi bilek paneline bir şeyler fısıldadı. Şüphe uyandıracak kadar kısa bir süre içinde koridorda beliren Sam Houston, ters bir tavırla aceleyle gelirken John bir kahkaha attı. ''Köşede saklanmış, ne yapıyordunuz?'' Houston dosdoğru ona yürüdü ve suratını öne uzatıp alçak bir sesle konuştu. ''Bakın Bay Boone, biz burada oldukça önemli bir soruşturmanın tam ortasındayız ve sen bunu engelliyorsun. Öyle sanıyor olsan da sen bile yasaların üstünde değilsin.'' Boone öne doğru bir adım attığında Houston burun buruna gelmemek için geri çekilmek zorunda kaldı. ''Sen yasa değilsin.'' dedi Boone. Kollarını çözüp Houston'ı göğsünden dürtükleyerek adamı koridor boyunca itekledi. ''Ne yapacaksın memur bey? Tutuklayacak mısın? Tehdit mi edeceksin? Eurovit'teki bir sonraki haber saatim için iyi bir malzeme mi vereceksin? Bunu ister miydin? Dünyaya John Boone'un Mars'a kendisini vahşi batıdaki bir şerif sanarak gelmiş, teneke rozetli bir salak tarafından nasıl tartaklandığını göstermemi ister miydin?'' Kendilerinden üçüncü şahıs olarak söz edenlerin tam anlamıyla budala olduğunu söylediğini hatırlayıp güldü ve dedi ki, ''John Boone böyle bir şeyden hoşlanmaz. Hayır, bundan hiç hoşlanmaz.'' Diğer iki adam odasından çıkma şansını kullanmışlardı ve olayı yakından izliyorlardı. Houston'ın suratı Ascraeus Mons rengindeydi ve dişleri ortaya çıkmıştı. ''Kimse yasaların üstünde değildir.'' diye gıcırdadı. ''Burada bir takım suç olayları gerçekleşiyor. Çok tehlikeli olaylar. Ve çoğu da sen çevredeyken oluyor.'' ''Kapı kırıp içeri girmek gibi mi?'' ''Soruşturmayı sürdürmek için odalarınız veya kayıtlarınızı denetlemek gerektiğine karar verirsek yaparız. Buna yetkimiz var.'' ''Ben yok.'' diyorum dedi küstahça. Adamın suratının önünde parmaklarını şaklattı. ''Odalarınızı arayacağız.'' dedi Houston her kelimeyi dikkatle dillendirerek. ''Çekil git.'' dedi Boone küçümseyerek ve diğer ikisine yönelip onları da uzaklaştırdı. Güldü, dudaklarını küçümseyici bir şekilde bükerek konuştu. ''Haydi gidin, çekip gidin buradan sizi beceriksizler. Gidin arama ve el koyma düzenlemelerini okuyun.'' Odasına girip kapıyı ardından kapattı. Duraksadı, gidiyorlardı sanki ama ne olursa olsun buna aldırmıyor gibi davranması gerekiyordu. Güldü, banyoya gidip birkaç ağrı kesici daha aldı. Neyse ki dolaba ulaşamamışlardı. Onlara gerçeği anlatmadan yırtık giysiyi açıklaması oldukça güç olacaktı. Ve bu iş de biraz karışıktı. Birilerinin sizi öldürmeye çalıştığı gerçeğini sakladığınızda olaylar karmaşık bir hal alıyordu. Şöyle bir düşündü. Sonuçta deneme oldukça beceriksizce olmuştu. Mars üzerinde yürüyüş giysisi içindeki birini öldürmenin çok daha etkili yolları olmalıydı. O yüzden eğer onu yalnızca korkutmak istiyorlar ya da saldırıyı gizlemeye çalışacağını umuyorlardıysa o zaman yalan söylediğini yakalayıp üzerine bir şeyler yıkabilirlerdi. Başını salladı, aklı karışmıştı. Occam'ın usturası, Occam'ın usturası, dedektifin başlıca aleti. Eğer birisi size saldırıyorsa zarar vermek istiyordur. Bu en basit şeydi, temel kuraldı. Saldırganların kim olduğunu bulmak önemliydi. Böylece sürüp gidiyordu. Ağrı kesiciler güçlüydü ve Omegendorf'un etkisi geçmekteydi. Düşünmek güçleşiyordu. Yürüyüş giysisinden kurtulması çok zor olacaktı. Yalnızca başlık bile kocaman ağır bir şeydi. Ama artık bu işe bulaşmıştı ve zarif bir çıkış yolu yoktu. Güldü. Eninde sonunda bir şeyler uyduracağını biliyordu. Arkady ile konuşmak istiyordu. Bir telefon konuşması sonucunda Arkady'nin Akheron'daki yaşlılık tedavisini Nadia ile birlikte aldığı ve Phobos'a çıktığı anlaşıldı. John o küçük hızlı ayı hiç ziyaret etmemişti. ''Neden gelip burayı da görmüyorsun?'' dedi telefonda Arkady. ''En iyisi yüz yüze konuşmaktır değil mi?'' ''Tamam.'' Ares'ten 23 yıl önce indiğinden beri uzaya çıkmamıştı. Tanıdık ivmelenme ve ağırlıksız duyumları beklenmedik bir bulantı nöbetine yol açtı. Phobos'a yanaştığında bunu Arkady'ye anlattı ve Arkady dedi ki, ''Kalkışın hemen öncesinde, vodka içmeye başlamadan önce bu bana da olurdu.'' Bu konuda uzun bir fizyolojik açıklamaya koyuldu. Fakat ayrıntılar John'da yeniden aynı hisleri uyandırır gibi olunca bıraktı. Arkady güldü. Yaşlılık tedavisi onun üzerinde de bildik operasyon sonrası etkisini göstermeye başlamış ve yeniden mutlu bir adam olmuştu. Bundan sonra 1000 yıl boyunca hiç hasta olmayacakmış gibi görünüyordu. Stickney'in keşmekeşi içinde küçük bir kent olduğu anlaşıldı. Kraterin beton kubbesi en son üretilen dayanıklı bir radyasyon geçirmez maddeyle hasarlanmıştı. Ve kraterin yüzeyi en dipteki bir meydana doğru eş merkezli halkalar halinde teraslanarak iniyordu. Halkaların üzerlerine sırasıyla parklar ya da çatılarında bahçeler bulunan iki katlı binalar inşa edilmişti. Kentin üzerindeki sıçramalarında denetimini kaçıran ya da kazayla havalanan insanlar için havaya serilmiş ağlar vardı. Kaçış hızı sadece saatte 50 kilometreydi. Yani koşup zıplayarak bu küçük aydan uçup gitmek neredeyse mümkündü. Kubbe temelinin hemen altında John dışarıdaki dairesel yer çekimi treninin küçük bir versiyonuyla karşılaştı. Kentin binalarına göre yatay olarak ilerleyen ve yolcularını Mars'ın yer çekimine uyarlayan bir hızla hareket eden küçük bir tren. Günde 4 kez yolcu almak için duruyordu. Fakat John ona sığınacak olsaydı bu sadece onun iklime alışmasını geciktirecekti. Bu yüzden ona ayrılmış olan konuk odasına gitti. Keyifsiz bir halde bulantının geçmesini bekledi. Anlaşılan artık bir gezegen sakini olmuştu. Safkan bir Marslı. Yani Mars'tan ayrılmak adama acı veriyordu. Gülünç ama gerçekti. Ertesi gün daha iyi hissediyordu ve Arkady onu bir Phobos gezisine çıkardı. İç kısım tüneller, galeriler, yığıntılar, çoğu su ve yakıt için hala kazılmakta olan çeşitli devasa açık bölmelerle peteklenmişti. Ayın içindeki tünellerin çoğu düzgün işlevsel tüplerdi ama iç odalar ve büyük galerilerin bir bölümü Arkady'nin sosyo-mimari kuramlarına göre inşa edilmişti ve bunların birkaçını John'a gösterdi. Dairesel koridorlar, iç içe geçmiş iş ve dinlence alanları, teraslar, işlenmiş metal duvarlar, Mars'ın krater merkezli inşaat sürecinde birer standart haline gelmiş ama Arkady'nin hala gurur duyduğu bütün o özellikler. Stickney'in karşı tarafındaki küçük yüzey kraterlerinin 3 tanesi camla kubbelenmiş ve altlarından hızla akan gezegenin manzarasına sahip köylerle doldurulmuştu. Bu manzara Stickney'de asla görülemezdi. Çünkü Phobos'un uzun ekseni sürekli olarak Mars'la aynı hizaya geliyor ve büyük krater daima uzaklara bakıyordu. Arkady ile John Semenov'da durup kubbeden bakarak göğün yarısını kaplayan ve toz bulutlarıyla örtüldüğü için her yeri bulanık görünen Mars'ı seyrettiler. ''Büyük fırtına'' dedi Arkady. ''Saks deliye dönmüş olmalı.'' ''Hayır'' dedi John. ''Geçici bir şey diyor, ani bir düzensizlik.'' Arkady yuhladı. İkisi de eski candan dost havasına, uzun süredir birlikte yürüyen kardeşler, iki eşit insan hissine çoktan girmişlerdi. Arkady her zamanki gibiydi. Gülüyor, şakalaşıyor, koca bir şamatacı olarak ortaya bir düşünceler ve görüşler seli saçıyordu. Onun düşüncelerinin çoğunun yanlış hatta tehlikeli olduğunu bilen John'un bile şu an için aşırı hoşlandığı bir şekilde kendisine güvenliydi Arkady. ''Saks büyük olasılıkla haklı aslında'' dedi Arkady. ''Şu yaşlılık tedavisi işe yarar ve eskiye göre 20-30 yıl uzun yaşarsak gerçek bir sosyal devrime yol açacak.'' Kulağa tuhaf gelse de yaşamın kısalığı, kurumların sürekliliğinde temel bir etkin olmuştur. İşe yaramayabilecek yeni bir tasarıyla her şeyi tehlikeye atmaktansa, el altındaki herhangi bir kısa dönem hayatta kalma planına tutunmak çok daha kolaydır. Kısa dönemli tasarı gelecek kuşaklar için ne kadar yıkıcı olursa olsun. Bilirsin, bırak onlar halletsin hikayesi. Gerçekten de haklarını da vermek lazım ki insanlar sistemi öğrendiklerini yaşlanmış ve ölmek üzere oluyorlar. Bir sonraki kuşak için kocaman ve yerleşmiş bir konunun sil baştan yapılıp yeni baştan öğrenilmesi gerekiyor. Ama bak, eğer onu öğrenirsen ve sonra da ona 50 yıl daha bakabilirsen zamanla şöyle diyeceksin: bunu neden daha akılcı kılmayalım? Neden onu kalbimize göre yapmayalım? Bizi ne durdurur ki? Belki de işte bu yüzden olaylar orada tuhaflaşıyor, dedi John. Bir biçimde bu insanların geniş açılı yaklaştıklarını sanmıyorum. Arkadiye sabotaj olayının kısa bir özetini yaptı ve sonunda kabaca şöyle dedi: bunu kimin yaptığını biliyor musun Arkadi? Sen de var mısın işin içinde?
Ne, ben mi? Hayır John, beni çok iyi tanırsın. Bu yıkımlar budalaca. Görünüşe göre kızılların işi ve ben kızıl değilim. Kimin yaptığını bilmiyorum tam olarak. Büyük olasılıkla Anne biliyordur, ona sordun mu?
Bilmediğini söylüyor.
Arkadi kıkırdadı. Hala aynı John Boone, bayılıyorum buna. Bak dostum, sana bu olayların neden olduğunu anlatacağım. Sonra da sen bu konu üzerinde sistematik bir şekilde çalışabilecek, belki biraz daha fazlasını görebileceksin. Ah işte Stickney'e giden metro. Gel, sana sonsuzluk kubbesini göstermek istiyorum. Gerçekten harika bir iş oldu.
John'u küçük metro vagonuna çekiştirdi ve araç durup kapılar açılıncaya dek Phobos'un merkezine yakın bir tünel boyunca indiler. Dar bir odayı geçtiler ve bir koridordan ilerlediler. John vücudunun ağırlıksızlığa alıştığını, havada yüzüp dengesini yine bulabildiğini fark etti. Arkadi ona ilk bakışta Phobos'un içinde olamayacak kadar büyük görünen geniş açık bir galeriye çıkardı. Zemin, duvarlar ve tavan yontulmuş aynalarla kaplıydı ve her bir cilalanmış yuvarlak magnezyum dilimi mikro yer çekimi uzayında kendisini binlerce sonsuz geri çekilişle yansıtacak şekilde açılanmıştı. Zemine inip ayaklarını halkalara geçirerek dikildiler. Sürekli yer değiştiren bir Arkadi ve Johnlar kalabalığı halinde deniz dibi bitkileri gibi dalgalanıyorlardı.
''Görüyorsun ya John, Mars'taki yaşamın ekonomik temeli değişiyor.'' dedi Arkadi. ''Yo, sakın alay etmeye kalkma. Şu ana dek para ekonomisinde yaşamıyorduk. Bilim istasyonlarının yöntemi böyledir. Seni ekonomik çarktan kurtaran bir ödül kazanmak gibi bir şeydir. Biz bu ödülü kazandık, başkaları da kazandı. Hepimiz yıllardır buradayız ve bu şekilde yaşadık. Ama şimdi Mars'a daha çok insan geliyor, binlerce.'' Çoğu burada çalışmayı, para biriktirmeyi ve yeryüzüne dönmeyi düşünüyor. BMMİB imtiyazları kazanmış olan uluslar ötesiler de çalışıyorlar. Mars Sözleşmesi'nin içeriği korunuyor. Çünkü büyük olasılıkla BMMİB her şeyi üstlenmiş durumda. Fakat sözleşmenin ruhu orasından burasından bizzat BM tarafından didikleniyor.
John bu sözleri başını sallayarak onaylıyordu. Evet, bunu gördüm. Helmut doğrudan yüzüme karşı söyledi.
Helmut bir sürüngen. Ama bak, sözleşmenin yenilenişi gündeme gelince yasanın içeriğini yeni ruha uygun olarak değiştirecekler. Ya da kendilerine daha fazlasını yapma izni verecekler. Konu stratejik metallerin keşfi ve bütün o açık araziler. Bunlar orada aşağıdaki bir sürü ülke için kurtuluş ve uluslar ötesiler için yeni alanlar demek.
Sözleşmeyi değiştirecek kadar destek alacaklar mı diyorsun?
Milyonlarca Arkadi, milyonlarca John'a gözlerini kocaman açıp baktı. Bu kadar saf olma, elbette yeterince destekleri var. Dinle, Mars Sözleşmesi eski Dış Uzay Sözleşmesi'ne dayanıyordu. Bu ilk hataydı. Çünkü Dış Uzay Sözleşmesi aslında oldukça kırılgan bir düzenlemeydi ve bu yüzden Mars Sözleşmesi de öyle. Sözleşmenin kendi hükümlerine göre ülkeler burada bir yatırım yaparak sözleşme konseyinin oy veren üyeleri olabilirler. Bütün o yeni ulusal bilim istasyonları bu yüzden açılıyor. Arap Birliği, Nijerya, Endonezya, Azanya, Brezilya, Hindistan, Çin ve diğerleri. Bu yeni ülkelerin birçoğu da yenilenme vakti geldiğinde sözleşmeyi bozmak niyetiyle sözleşme üyesi oluyorlar. Onlar Mars'ı BM denetimi dışında bireysel hükümetlere açmak istiyorlar. Uluslar ötesiler de Mars'ı şirketler tarafından yönetilen özel yerleşimi açmak için Singapur, Seychelles, Moldavya gibi göstermelik ülkeleri kullanıyorlar.
Yenilemeye birkaç yıl daha var, dedi John.
bir milyon Arkadi gözlerini yuvarladı. Şu anda oluyor, sadece lafta değil, gün be gün aşağıda olup bitenlerle. İlk geldiğimizde ve 20 yıl boyunca Mars Antarktika gibiydi, hatta daha saftı. Biz dünyanın dışındaydık. Tek bir şeye bile sahip olmuyorduk. Birkaç giysi, bir e-kitap, o kadar. Artık ne düşündüğümü biliyorsun John. Bu sözleşme tarih öncesi yaşamı çağrıştırıyor ve o yüzden bize uygun geliyor. Çünkü beyinlerimiz onu 3 milyon yıllık deneyiminden geçerek tanıyor. Özünde beyinlerimiz şu anki düzenlemeye, yaşamın gerçeklerine yanıt olarak kavuştu. Yani sonuçta insanlar yaşama şansına sahip oldukları türden bir yaşama sıkı sıkıya bağlanıyorlar. İlgini gerçek işler üzerinde yoğunlaştırmanı sağlıyor. Yani yaşam için, bir şeyler yapmak için, merak gidermek ya da oynamak için yapılan her şey üzerine. Bu bir ütopya John, özellikle ilkeller ve bilimciler, yani herkes için. Yani bilimsel bir araştırma istasyonu aslında tarih öncesi bir ütopyanın, uluslar ötesi para ekonomisinden daha iyi yaşamak isteyen zeki primatlar tarafından oyulmuş bir küçük modelidir.
Sen de herkesin buna katılacağını düşünüyorsun, dedi John.
Evet, katılabilirler ama onlara sunulmuyor. Bu onun gerçek bir ütopya olmadığı anlamına gelir. Biz zeki primat bilimciler herkes için bu türden koşullar yaratmak yerine kendimiz için adalar oymaya hevesliyiz. Yani gerçekte bu adalar uluslar ötesi düzenin bir parçasıdır. Harcamaları karşılanıyor ve hiçbir zaman gerçekten özgür değiller. Tek bir tane bile gerçekten özgür bir araştırma vakası yoktur. Çünkü bilimcilerin adaları için ödeme yapan insanlar zaman içinde yatırımlarının karşılığını ister. İşte şimdi o döneme giriyoruz. Adamız karşılığında bir şeyler isteniyor, anlıyor musun? Biz saf araştırma değil, uygulamalı araştırma yapıyorduk. Stratejik metallerin keşfiyle birlikte uygulama çok daha açık bir hale geldi. Vakit geldi ve biz sahiplik, bedeller ve ücretler elde ediyoruz. Tam bir kar sistemi. Küçük bilim istasyonu tıpkı bir hazinenin üzerindeki arazinin başına geldiği gibi bir madene dönüşüyor. Bilimcilere soruluyor, ne yaparsın, bunun karşılığı ne kadar eder? Aldıklarının karşılığında işlerine devam etmeleri isteniyor ve çalışmalarının getirdiği kar birdenbire onlar için çalışır hale geldikleri iş sahiplerine devredilecek.
Ben kimse için çalışmıyorum, dedi John.
Ama Terra kurma projesinde çalışıyorsun. Onu kim ödüyor?
John Sachs'ın yanıtını vermeyi denedi. Güneş. Arkadi bir kahkaha attı.
Yanlış. Bu iş yalnızca güneş ve birkaç robot değil. İnsan zamanı, hem de bir sürü insan zamanı demektir. Bu insanları yemeleri ve buna benzer şeyleri sürdürmeleri gerekiyor. Sonuçta birileri onlara ve bize bunları sağlıyor. Çünkü kendi kendimizi geçindirebildiğimiz bir yaşam kurmaya zahmet etmedik.
John kaşlarını çattı. Başlangıçta yardıma ihtiyacımız vardı. Bu da buraya aktarılan milyarlarca dolarlık aletlerdi. Senin deyişinle bir sürü iş zamanı.
Evet, doğru, fakat buraya ulaşır ulaşmaz bütün çabamızı kendimizi kendine yeter ve bağımsız kılmaya harcayabilir. Sonra aldıklarımızı onlara ödeyip bu yükten kurtulurduk ama yapmadık. Ve şimdi alacaklı köpek balıkları buraya geldi. Baksana, başlangıca dönersek birileri kimin daha çok para kazandığını, senin mi benim mi sorsaydı bunu yanıtlamak çok güç olurdu, değil mi?
Doğru.
Anlamsız bir soruydu ama artık soruyorsun ve birileriyle görüş alışverişinde bulunmamız gerekiyor. Birilerine danışmanlık yapıyor musun?
Hiç kimseye yapmıyorum.
Ben de. Fakat Phyllis, Amex, Subarashi ve Armscor için danışmanlık yapıyor. Frank ise Honeywell, Messerschmitt, General Electric, Boeing ve Subarashi'ye danışmanlık yapıyor. Böyle sürüp gidiyor. Bizden zenginler. Bu sistemde daha zengin olan daha güçlüdür.
40. ayının sonu. Sayfa 387.